Ayrım 11. Mutfak çıkmazı. Tahsin Yücel. Sayfa 132. 11. Divitoğlu o günden sonra arada bir Emel aklına geldikçe beni ölüm paklar dediyse de fazla durmadı onun üzerinde. Tümüyle yeni kitaplarının uygulamasına verdi kendini. Yeni yemekler yapıp yedi. Arada sırada Selami geliyordu. Boş geldiği de olmuyordu hiç. Ya yemek yapmaya yarayacak bir şeyler ya içki getiriyordu. Küçücük cep radyosunu cebinden çıkarıp masanın üstüne dikiyor, hem şarkı dinliyor, hem sevgili yemeklerini yiyor, hem içiyor, hem de keyifli keyifli konuşuyordu. Dışarıda olup bitenleri, insanların dünyasını anlatıyordu. Selami'nin uğradığı günler, Divitoğlu'nun en renkli günleriydi. Bir gün daha büyük bir değişiklik oldu. Selami Orhan Bey'i de eve getirdi. Ufak tefek bir adamdı Orhan Bey. Zayıf, hasta bir adamdı. Gene de öğrencilerine büyük ilgi duyardı. İlyas'ı da çok severdi. Uzun zaman görmeyince durumunu merak etmiş ama onu hep yalnız gördüğünden kimden bilgi alacağını bilememişti. Sonra kitaplarını sattığını öğrenmiş, Selami'yi odasına çağırtarak en iyi öğrencisi konusunda bildiklerini anlatmasını istemişti. O da her şeyi anlatmıştı. Orhan Bey çılgına dönmüştü. O zaman olamaz diye haykırmıştı. Olamaz, böyle şey olmaz. Beni ona götür. İlyas'ın evine geldiği zaman her şeyi önceden biliyordu. Ama upuzun uzamış saçlarını, sakallarını, yüz yuvarlak olmuş yüzünü, şişman bedenini, üstünün başının kirliliğini görünce gözlerine inanamadı. Divitoğlu karşısında bir taş gibi durmuştu. Soğuk soğuk bakıyordu, meydan okuyordu sanki. Evet, meydan okuyordu. Kendisi de farkındaydı. Orhan Bey'i içine alt üst etmiş, eski düşleri canlandırmıştı. Orhan Bey'e böyle sert sert bakmakla, Orhan Bey'e böyle meydan okumakla, tüm geçmişine, geride kalan her şeye, soyuna sopuna da meydan okuyormuş gibi bir duygu vardı içinde. Bu duyguda bir rahatlık buluyordu. Sonra da böyle davrandı hep. Yatağının üstüne oturup suratını astı. Orhan Bey'in gelişine sevinmediğini her dakikada gösterdi. Orhan Bey gülümsemeye çalıştı, söyleyecek bir şeyler aradı. ''Ne var ne yok İlyas?'' dedi. ''Ne yapıyordun?'' Divitoğlu sıkıntıyla göğüs geçirdi. ''Yemek'' dedi. ''Ne yemeği?'' ''Lü de ahoşofe de jua.'' ''Bir de Baron Daniel Poel'' dedi Divitoğlu. Ama arkadaşı dudak büktü. ''Ben fazla sevemedim şu gavur yemeklerini'' dedi. ''Avrupa'da bile yememiştim, burada yemeye başladım. Ama öbür yemeklerim başkaydı. Son günlerde işi bozdun, iyiden iyiye bozdun. Gelsin gavur yemekleri, gitsin gavur yemekleri. Başka bir şey yaptığın yok. Nerede bizim ata yemeklerimiz, nerede bunlar?'' Divitoğlu sinirlendi. ''Kimseyi ilgilendirmez'' diye homurdandı. Selami de hocasının yanında altta kalmak istemedi. ''Bu gavur yemeklerinde ne buluyorsun?'' diye sordu. ''Gelsin gavur yemekleri, gitsin gavur yemekleri. Başka bir şey yaptığın yok. Nerede bizim ata yemeklerimiz, nerede bunlar?'' Divitoğlu sinirlendi. ''Kimseyi ilgilendirmez'' diye homurdandı. Selami de hocasının yanında altta kalmak istemedi. ''Bu gavur yemeklerinde ne buluyorsun?'' diye sordu. ''Ne mi?'' diye gürledi Divitoğlu. İyiden iyiye öfkelenmişti. Gözleri çakmak çakmaktı şimdi. ''Ne mi dedin, ne mi buluyorum?'' diye yineledi. Sonra da hiç beklenmedik bir şey söyledi. ''Neyi bulacağım, kendimi?'' dedi. Düşünmeden konuşmuştu. Ama yanıtını beğendi, doğru buldu. Bir tatlı sevinç içinde gözlerini yumdu. Şimdi mutluydu. Daha da konuşacaktı, içini iyice dökecek, tüm öfkesini boşaltacaktı ama Orhan Bey önüne dikildi birden, sözünü ağzında bıraktı. ''Ne olursa olsun'' dedi, ''konuşmak yersiz, nasıl olsa bundan böyle yemek yapmayacaksın.'' Divitoğlu alaylı bir şaşkınlıkla başını kaldırdı. ''O da neden?'' diye sordu. ''Bunun sonu yok da ondan'' dedi Orhan Bey. ''Bu gidişle burada çürüyüp gideceksin de ondan, çürümemelisin de ondan. Sana yazık. Ben çok başka şeyler bekliyordum senden. Bizim kürsü başka şeyler bekliyordu. Seni bizim kürsüye alacaktık. Büyük bir...'' Divitoğlu anasını anımsadı, içi sızladı. ''Bunu düşünmedim bile'' dedi. ''Bir zamanlar Yargıtay'a üye olmayı kurardım. Şimdi ona da boş verdim. Hoş bir iş değil. Neyse, artık bu sözleri bırakalım efendim.'' ''Hayır, hayır'' dedi Orhan Bey. ''Hayır, konuşacağım. Bu bataktan kurtaracağım seni.'' Umut gibi bir şeyler parladı Divitoğlu'nun gözlerinde. Anasını düşündü elinde olmadan. Emel'i düşündü, dedesini, amcalarını düşündü. Elini çenesine götürdü. Hemen geri çekti, ürpermişti birdenbire. Sakalları çok uzundu. Tüm umutları tuzla buz oldu yeniden. Artık geri dönülmez diye düşündü. Ben kendimi biliyorum, geri dönemem. İçini çekti. Hayır, beni kurtaramazsınız hocam diye yanıtladı. Hem neden kurtaracaksınız ki? Hangi tehlikeden? Yaşamımdan memnunum ben. Başka şeyler konuşalım. Hep bu daracık odada mı kalacaksın diye sordu Orhan Bey. Evet, bu daracık odada kalacağım. Sonra da burada, bu döküntü eşyalar arasında ölecek misin? Evet, neden olmasın? Burada ölebilirim. Sessiz, yalnız, kendi başıma. Kim karışır? Ben diye atıldı hemen Orhan Bey. Ben karışacağım işine. Seni burada bırakmayacağım dedi. Gittikçe yükseldi sesi. Elimden geleni yapacağım. Ne dersen de elimden geleni yapacağım ben. Seni bu huyundan vazgeçireceğim. Buradan kurtaracağım. Gerekirse hastaneye yatırtacağım. Neden dedi Divitoğlu sanki alay ediyordu. Bu senin yaptığını aklı başında bir insan yapmaz da ondan dedi Orhan Bey. Hiç korkma gene eski İlyas olursun. Düzelirsin hastanede bana dua edersin o zaman. Ne dersen de bir yıl sonra da olsa 5 yıl sonra olsa kürsümüze kazandıracağım seni. Bundan kuşkun olmasın. Divitoğlu omuz silkti. Bunu aklınızdan çıkarın hocam dedi. Gene omuz silkti ama birden korkmaya başladı. Apak hastane duvarları geldi birden gözlerinin önüne. Tatsız hasta yemekleri geldi, başı döndü. Hayır bunu yapmamalı, yapamaz diye düşündü. Orhan Bey'e baktı, gözlerini görünce ürperdi. Hem size ne diye sordu, size ne oluyor? Orhan Bey başını önüne eğdi, yanıt vermedi. Divitoğlu daha da korktu o zaman. Korkusu bir anda değişiverdi. Bir korkunç ağırlık oldu. Evet, sonsuz bir ağırlık. Bunalmaya benzer bir şeyler duydu. Terlemeye başladı. Bir yıkılış, boşlukta bir uzun düşüş duydu. Bir şeylere tutunmak istedi, dost bir şeylere. Kitaplarına, sobasına baktı, yatağına, masasına, konukların oturduğu iskemlelerine baktı. Selami'ye baktı. Hepsi de düşman görünüyordu nedense. Sonra bir köşede kedisini gördü. Azıcık rahatlar gibi oldu. Aliye dedi birden. Aliye, Aliye diye seslendi. Alnında terler vardı. Gözleri büyük büyüktü. Kedisini göğsüne bastırdı. Şunlara bak, şunlara bak Aliye. Bir türlü rahat bırakmıyorlar beni. Rahatlığım herkese batıyor. Ne var sanki? Ben onlara ne yaptım ki Aliye? Dedi. Ağladı ağlayacaktı. Orhan Bey gözyaşlarının boşanmasına zaman kalmadan var gücüyle bir tokat indirdi yüzüne. Kendine gelsin istiyordu. Ama Divitoğlu çileden çıktı, Orhan Bey'in üzerine atıldı deli gibi bir yumrukta yere devirdi. Selami İlyas'ı geriye itti, Orhan Bey'i tutup kaldırdı. ''Kalkın hocam, kalkın. Buradan gidelim hemen.'' diyordu. ''İlyas'ı bağışlayın, İlyas böyle oldu işte.'' Orhan Bey'in koluna girdi, sürüklercesine kapıya götürdü, merdivenden güçlükle indirdi, sonra bir arabaya bindirip evine götürdü. Orhan Bey delirmişti sanki, söylenip duruyordu kendi kendine, söyledikleri de hep aynı şeydi. İlyas bizim kürsünündür diyordu durmadan, İlyas'ı kurtaracağım, İlyas'ı ilk fırsatta hastaneye yatırtacağım. Orhan Bey inatçının biriydi, yaparım dedi mi yapardı bir şeyi ama tasarısından söz ettiği zaman kürsüdeki tüm arkadaşları bundan vazgeçmesini, durup dururken başına iş açmamasını söylediler, zor da olsa vazgeçirdiler. Gene de o günü düşündükçe İlyas soğuk terler döküyordu. Ne olur ne olmaz diye tıraş oldu, saçlarını kısalttı, sakalını kazıttı. Sabahtan akşama kadar çamaşır yıkadı bir gün, çarşaflarını, çamaşırlarını arıtıp ağarttı. Akşam da hamama gitti, zor götürür artık diye düşünüyordu. Gene de bir türlü yenemiyordu korkusunu. Ak duvarlar ve hasta yemekleri ikide bir gözlerinin önüne geliyordu. Gittikçe daralıyorlardı. Divitoğlu çok korkuyordu. Korkan yalnız o değildi, Selami de korkuyordu. Arada sırada da olsa Divitoğlu'nun yemekleriyle doymadan yaşamının pek de tadı olmayacağını düşünüyordu. Şimdi daha iyi anlıyordu bu yemeklerin değerini. Orhan Bey'in sözlerini, o kararlı sesini anımsadıkça titriyordu. Divitoğlu'yu yitirmekten değil, yemeklerini yitirmekten korkuyordu. Divitoğlu olmayınca yemekler de olamazdı. Bu nedenle ana gibi üzerine titriyordu Divitoğlu'nun. Divitoğlu'yu elinden kaçırmamak için çareler arıyordu. En sonunda buldu bu çareyi. Bulur bulmaz Divitoğlu'nun evine koştu. İşler Ayaz İlyas dedi, işler çok kötü. Orhan dediğini yapacağa benziyor. Senin için çok üzülüyorum. Sonra acılı bir sesle konuştu durdu. İçini ezdi İlyas'ın. Orhan Bey her şeyi yapar. O adamdan her şey beklenir. Çünkü kötülüğü iyilik diye yapar dedi. Koca doçent, çok adam tanır, çok dostu var. Hem de çok kızıyor sana. Saç sakal kestirmek, kravat takmak değil ya. Dünyanın en şık, en gösterişli adamı da olsan boşuna. O herif aklına koymaya görsün. Bağırta bağırta attırır seni tımarhaneye, ömür boyu çürütür dedi. Sırtını okşadı. Ama sen de yalnız sayılmazsın diye ekledi. Senin de dostların var iyi kötü. Herkesten önce ben varım. Seni yalnız bırakmayacağım. Ben seni bu sönük yaşamdan da kurtaracağım. Ben senin dostunum, kan kardeşinim. Ama kurtulmanın bir tek yolu var. Adana'da bir lokanta açacağız. En iyisi bir kebapçı dükkanı. İlyas hep kafa sallıyordu, beyni donmuş gibiydi. Bazı bazı ürperiyor, terliyordu, bazı bazı az da olsa umutlanıyordu. Sonra tüm umudunu yitirdi. ''Bütün bunlar güzel ama lokanta açmak kolay mı, bunu düşünmüyor musun?'' dedi. ''Bu adamdan başka türlü kaçamaz mıyız? Sermayeyi nereden bulacağız?'' ''Ben bunu da düşündüm.'' diye atıldı Selami. ''Bunun da yolunu buldum. Hemen Adana'ya gideceğim. Eniştemle babamla konuşacağım. İkisi de güvenir bana. Sermayeyi bulacağım %100. Hiç merak etme. Her şeyi yaparım senin için. Sen hiç üzülme. Yalnız şunu söyle bana. Lokantanın mutfağına bakar mısın? Var mısın bu işte? Söz mü? Sözün erkek sözü mü?'' Divitoğlu artık rahatlamıştı. Gülümseyerek bakıyordu Selami'ye. Bir an bile duralamadı. ''Evet, söz elbette.'' dedi. ''Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın. Elbette söz, erkek sözü. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.'' Selami de rahatladı. ''Düşünebiliyor musun? Adana'da Adanalılara kebapçılık öğreteceksin.'' dedi. Bir süre düşündü, sonra ''Bizim Adanalıları bilmezsin.'' diye ekledi. ''Avrupa görmüşleri çok azdır. Avrupa yemeklerinden hoşlananlarıysa hiç yok gibidir. Adanalı akşam demez, sabah demez kebap ister. Soğansız, biversiz, nanesiz, teresiz yapamaz. Yalnız kebapçılık yapalım biz. Kebap yapalım daha çok. Bu akşam da bir kebap yiyelim, ne dersin?'' İlyas güldü. Dünden razıydı. Her şeye razıydı artık. Selami'nin her sözüne evet diyebilirdi. Tımarhaneye kapatılmasındı da ne olursa olsundu. Gerisini düşünmüyordu. Selami'ye yaranmak istedi. Güzel bir çiğ köfte yaptı ona. Selami keyiflendi. Çiğ köfte rakısız olmaz ama dedi. Rakı da geldi, cacık da yapıldı. Göstermelik cep radyosu da şakıdı durdu bir yandan. 11. ayrımın sonu, sayfa 139.